Ayrım 31. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 389. 5. Savaşsız Zafer. Bayan Michaud'un korkuları aslında gerçek aşkın verdiği sezme yetisinden geliyordu. İnsan yalnızca bir tek kişiyi düşündüğü zaman, ruhu onu çevreleyen manevi dünyayı da sarar sonunda ve anlar o dünyayı. Bir kadın daha sonra analık döneminde kendisini sarsacak olan ön sezileri önce aşkında duyar. Zavallı genç kadın bilinmeyen yerlerden gelen bu belirsiz seslere kulak verirken, Grenivere meyhanesinde kocasının hayatını gerçekten tehdit eden sahneler geçmekteydi. Sabahın saat 5'ine doğru erken kalkan köylüler, Konşe'ye doğru ilerleyen Sulan jandarma müfrezesinin geçişini görmüşlerdi. Haber süratle yayıldı ve ilgilenen kimseler La Vieux-Fayet'teki Teğmen komutasında bir jandarma müfrezesinin Aguya ormanından geçtiğini duyunca şaşıp kaldılar. Günlerden pazartesi olduğu için zaten işçilerin meyhaneye gitmeleri için yeterli neden vardı. Ertesi günde Bourbonların tahta dönmelerinin yıl dönümüydü. Gerçi tonsarların eşkıya yatağının müdavimleri Grenivere'de bulunmalarını haklı göstermek için böyle yüce bir dava, o zamanlar böyle denirdi, ileri sürmek zorunda değillerdi. Yine de herhangi bir görevliyi görür görmez kadehlerini kralın onuruna kaldırmakla övünmekten geri kalmazlardı. Vaudoyer, Tonsar ve ailesi bir bakıma bu aileye mensup olan Godin ve Laroche adında yaşlı bir bağ işçisi meyhanede toplanmışlardı. Laroche günü gününe yaşardı. Generali zabıt tutturmaktan vazgeçirmek için icat ettikleri adam toplama usulünde Blanche'den aldıkları suçlulardan biriydi. Blanche, Laroche'dan başka 3 erkek, 12 kadın, 8 kız ve 5 çocuk daha göndermişti komployu yürütmek için. Bunlardan kocalar ve babalar sorumluydu ve tümü de yoksuldular. Hiçbir şeyleri yoktu. 1823 yılı bağcıları zengin etmişti. 1826'da da çok şarap üretildi ve çok para kazandılar. Generalin yaptırdığı işler de malikanesini çevreleyen 3 ilçede bol para kazandırdı millete. Bu nedenle Blanche, Conche ve Cerneau'de 120 proleter bulmak zor olmuştu. Sonunda çareyi yaşlı kadınları toplamakta bulmuşlardı. Bu kadınlar mal mülk sahibi kimselerin anaları ya da nineleriydiler ama kendilerinin hiçbir kişisel varlıkları yoktu. Tıpkı Tonsar'ın annesi gibi. Yaşlı işçi Laroche son derece silik bir insandı. Tonsar gibi kanı kaynamazdı onun. Gizli ve soğuk bir nefret içindeydi, sessizce çalışırdı. Vahşi bir görünümü vardı. Çalışmaya dayanamazdı ve yaşamak için çalışmaktan başka çaresi yoktu. Yüz çizgileri sertti. Tip olarak iticiydi. Yalnızca beli bükülmüş, kamburu çıkmıştı. Geleceğinden pek umutlu değildi. Bir küçük toprak parçasına bile sahip değildi ve toprak sahiplerine imrenir, onları kıskanırdı. Bu nedenle Aguya ormanlarında insafsızca hareket eder, çevreyi gereksiz yere tahrip etmekten büyük zevk duyardı. Onları götürmelerine engel olmayacak mıyız diyordu. Konşe'den sonra Blanche'ye de gelecekler. Ben sabıkalıyım, 3 ay hapis yattım. Jandarmaya karşı ne yapılabilir ki koca Ayaş, dedi Vodoy'e. Hoppala, tırpanlarımızla atlarının ayaklarını da mı biçemeyiz? Hepsini sereriz yere, tüfekleri de dolu değil ayrıca. Bire 10 olduğumuzu görünce tabanları yağlayacaklardır mutlaka. 3 köy birden ayaklanıp 2-3 jandarmayı öldürse hepsini giyotine mi gönderecekler yani? Burgonya içlerinde de buna benzer bir olay olmuş. Bir alay göndermişlerdi. Ne oldu sonra? Alay gitti. Köylüler de yıllarca yaptıkları gibi gene ormana gitmekten vazgeçmediler. Adam öldürmek gerekiyorsa bir kişi öldürmek daha iyi. Ama kendini tehlikeye atmadan memleketteki bütün arminakları bezdirecek biçimde öldürmek gerek, dedi Vodoy'a. Bu haydutlardan hangisini öldürmeli ki, diye sordu Laroche. Michaud'u, diye karşılık verdi Courtecuisse. Vodoy'a haklı, hem de çok haklı. Bir muhafız temizlenirse eğer, bu işi sürdürecek başka adamlar bulmak kolay olmaz o kadar. Gündüzleri oradalar, anladık, tamam, ama geceleri de gitmiyorlar. Şeytan bunlar ya. 70 yaşındaki ihtiyar Tonsar Ana'nın yüzü parşömen gibi kırış kırış delik deşikti. Gözleri yeşildi. Kirli beyaz renkte saçları kırmızı başörtüsünden dışarı dökülüyordu. Nereye gitseniz karşınızda onları buluyorsunuz, dedi. Durdururlar, sırtınızdaki odun bağını denetlerler. Kesilmiş bir tek dal bile bulsalar bütün odunlara el koyarlar ve zabıt tutarlar. Namussuz herifler. Atlatamazsınız, meydan okurlar size. 3 tane köpeği öldürseniz Fransa yıkılır mı yani? Küçük Vatel o kadar değil daha. dedi gelin. Laroş, o mu? Dedi. Onun da ötekilerden aşağı kalır yanı yok. O da sizinle birlikte güler. Dost sanırsınız kendisini. Üçü içinde en kötüsü odur. Bay Mişo gibi acımasızdır halka karşı o da. Ama Bay Mişo'nun güzel bir karısı var, dedi Nikola Tonsar. Gebe, dedi yaşlanı. Ama böyle giderse çocuğun vaftizi hiç de eğlenceli olmayacak. Ah şu Parisli Arminaklar, dedi Marie Tonsar. Kendimizi onlarla bir tutamayız. Birlikte güler, oynarız ama iş söz konusu olunca tanımazlar seni. Çıkarırlar zabıtı önüne. Sen onları kafeslemeye çalıştın demek, dedi Kurtekuiz. Ne sandın ya? Tonsar kararlı bir tavırla, bana sorarsanız onlar da insan nihayet. Yola gelmemeleri için hiçbir neden yok, dedi. Marie konuşmasını şöyle sürdürdü. Hayır, bunların şakası yok. Onlara ne verdiklerini bilmiyorum. Başlarındaki adam evli ama Vatel, Gayar ve Stengel evli değiller. Bunlar kimi kimsesi olmayan insanlar, hiçbir kadın istemez onları. Hasatta ve bağ bozumunda ne olacağını göreceğiz durumun, dedi Tonsar. Hasat artıklarının toplanmasına engel olamazlar, dedi ihtiyar. Bilmem ki, diye karşılık verdi Tonsar'ın gelini. Gruvazan diyor ki, Sayın Belediye Başkanı fakirlik il muhabiri olmayanların hasat artı toplamalarını yasaklayacağına ilişkin bildiri yayınlayacakmış. Kim verecek bu il muhabiri? Kendisi. Çok az kişiye verecekmiş tabii ki. Son ekin kaldırılıp arabaya yüklenceye kadar tarlalara girilmesini yasaklayacak olan bir emir daha çıkaracakmış. Tonsar sinirlenmişti. Bu zırhlı süvari bela mı başımıza yahu, diye bağırdı. Ben de dün öğrendim, diye karşılık verdi karısı. Haber sızdırabilmek için bir kadeh şarap ikram ettim Gruvazan'a. Onun dalgası kıyak, dedi Vodoye. Ona bir ev yaptırdılar. İyi bir kızla evlendirdiler. Geliri iyi, krallar gibi yaşıyor. Ben 20 yıl kır bekçiliği yaptım. Nezleden başka bir kazancım olmadı. Evet, mutlu o, dedi Goden. Burada salak salak oturuyoruz, diye haykırdı Vodoye. Hiç değilse konşeye gidip oralarda ne olup bittiğini görelim. Onlar bizden daha dayanıklı değiller. Haydi, dedi ayakta zor duran Laroş. Onlardan bir ikisini temizlemezsen bana da Laroş demesinler. Tonsar, sen bütün ilçe halkını alıp götürseler kıçını kıpırdatmazsın ama ben, ihtiyara dokunurlarsa tüfeğim işte burada. Hiç şaşmaz hedefini, dedi. Görürsün, dedi Laroş Vodoye'ye. Konşeden tek kişi alıp götürmeye kalkarlarsa bir jandarmayı sererim yere. Laf ağzından çıktı Laroş babanın, diye haykırdı Kurtekuiz. Vodoye, ağzından çıktı ama dediğini yapmadı henüz, yapmayacak da, dedi. Canın dayak istiyorsa ne yararı var bunun sana? Canın ille de birisini öldürmek istiyorsa git Mişo'yu öldür. Bu sırada Katrin Tonsar meyhanenin kapısında gözcülük ediyordu. Gelip geçen olursa susmalarını söyleyecekti içeridekilere. Ayakta zar zor durmalarına karşın meyhaneden fırladılar ve sarhoş kafayla öfke dolu olarak Konşe'ye doğru ilerlemeye başladılar. Yol çeyrek fersah Agüe duvarları boyunca uzanırdı. Konşe içinden ana yolun geçtiği tek bir sokağa bulunan tam bir Burgonya köyüydü. Evlerin bazıları tuğla, bazıları kerpiçti. Tümü de sefil bir görünüm içindeydi. La Vie aux Fayes'in il yolundan varıldığında köye arka taraftan girilirdi. Görünüm daha bir güzelleşirdi o zaman. Agüe ormanlarının devamı olan Ronqueroya ormanları ile ana yol arasından küçük bir dere akardı. Oldukça iyi kümelenmiş birçok ev görünümüne canlılık veriyordu. Kilise ile papazın evi değişik nitelikli bir yapı oluşturur ve oraya kadar uzanan Agüe Parkı'nın parmaklıklarından bir görüş açısı sağlardı. Graniver'den gelen komplocular kilisenin önünde ağaçlarla çevrili olan alanda jandarmaları görünce adımlarını sıklaştırdılar. O sırada Konşe kapısından üç atlı çıktı. Köylüler generalle uşağını ve genel muhafız Mişo'yu tanıdılar. Dört nala alana doğru ilerliyorlardı. Tonsar ve adamları onlardan birkaç dakika sonra vardılar alana. Kadın erkek bütün suçlar hiç direnmemişlerdi. Tümü Sunanj'dan gelen 5 ve La Vie aux Fayes'den gelen 15 jandarmanın arasındaydı. Bütün köy oraya toplanmıştı. Tutuklananların çocukları, babaları, anaları gidip geliyor ve hapiste kendilerine gerekli olabilecek şeyleri taşıyorlardı. Dikkatli bir göz köy halkının son derecede ilginç durumunu hemen fark ederdi. Öfkeliydiler ama hiç sesleri çıkmıyordu. Kararlarını vermiş gibiydiler. Konuşanlar yalnızca kadınlardı. Çocuklar ve küçük kızlar daha iyi görmek için odun ve taş yığınları üstüne çıkmışlardı. Giyotin süvarileri zamanı çok iyi ayarlamışlar, bayram gününü bulmuşlar. Erkeğinizi götürmeden hiç ses çıkarmayacak mısınız yani? 3 ay erkeksiz ne olacak haliniz sizin? Yılın en verimli, en fazla yemeye dönen yılları. Kadın tehdit edici gözlerle jandarmalara bakarak "Hırsız onlar," dedi. "Ne oluyor moruk? Niye öyle yiyecek gibi bakıyorsun?" dedi başçavuş. "Hakaret etmeye kalkarsanız işinizi bitiririz. Bilesiniz bunu." Kadın acınılacak bir tavır takınarak "Ben bir şey demedim," dedi. "Biraz önce kulağıma bir takım laflar geldi. Pişman ederim sonra sizi." "Hadi çocuklar, sakin olun," dedi Konşe Belediye Başkanı, posta konağında sahibiydi aynı zamanda. "Bunlar emir kulu. Ne söylenirse onu yaparlar." "Doğru, bütün bunlar Agüe'nin sahibinin başının altından çıkıyor. Ya sabır." Tam o sırada general alana geldi. Halk onu görünce mırıldanmaya başladı. Hiç aldırış etmeden doğruca Lavoie jandarma temininin yanına gitti. Kendisine bir şeyler söyleyerek bir kağıt verdi. Subay adamlarına dönerek "Bırakın tutukluları gitsinler. General kraldan af çıkarmış onlar için." O sırada General Montcornet, Konşe Belediye Başkanı ile konuşmaktaydı. Alçak sesle yapılan kısa bir konuşmadan sonra Belediye Başkanı, o gece hapiste yatacaklarını düşünürken serbest bırakılmalarına şaşıran suçlara dönüp şunları söyledi. "Dostlarım, Kont Hazretlerine teşekkür edin. Bağışlanmanızı ona borçlusunuz. Kralın dönüşünün yıldönümü dolayısıyla Paris'ten affedilmenizi istedi ve bunu sağladı. Umarım bundan sonra size karşı bu kadar iyi davranan birisine karşı daha efendice hareket eder ve mallarını daha iyi korursunuz. Yaşasın kral." Köylüler "Yaşasın Montcornet Kontu" diye bağırmak için büyük bir coşkuyla "Yaşasın kral" diye bağırdılar. General, vali ve başsavcı ile baş başa vererek siyasal amaçla düzenlemişti bu sahneyi. Bu işler ince işlerdi. Bir yandan yerel makamları uyarıp köyleri etkilemek için sert davranırken öte yandan da yumuşak bir tavır takınmak istemişlerdi. Gerçekten de eğer bir direnme ile karşılaşacak olurlarsa hükümetin başına iş açılırdı. Laroche'un dediği gibi bütün bir ilçeyi giyotine gönderemezlerdi. General, Konşe Belediye Başkanı, Teğmen ve başçavuşu yemeğe davet etmişti. Blanjili komplocular Konşe meyhanesinde kaldılar. Salıverilen suçlular hapiste yaşamak için yanlarına aldıkları parayı meyhanede içkiye yatırdılar. Blanjiler de katıldılar bu düğüne. Köylüler bütün eğlencelere düğün der. İçki içmek, tartışmak, kavga etmek, yemek, eve sarhoş ve hasta dönmek düğündür onlar için. Konşe parmaklıklarından çıktıktan sonra Kont, ağaçlara verilen zararları göstermek ve sorunun ne kadar önemli olduğunu anlatmak amacıyla üç konuğunu orman yolundan götürdü. Öğleye doğru Riju, Blanche'ye döndüğü sırada Kont, Kontes, Emile Blonde, Teğmen, Başçavuş ve Konşe Belediye Başkanı Blonde'nin Nathan'a yazdığı mektupta aktardı. Buren'in şatafatını anımsatan o görkemli salonda yemeklerini bitirmek üzereydiler. "Böyle bir yer terk edilirse çok yazık olur," dedi jandarma Teğmen'i. Teğmen hiç Agüe'ye gelmemişti. Her tarafı göstermişlerdi kendisine. Şampanyasını yudumlarken göz ucuyla tavan resimlerine bakmış, çıplak peri kızlarının nefis canlılığını fark etmişti. "Biz de kanımızın son damlasına kadar savunacağız burasını," dedi Blonde. Teğmen sesini çıkarmamasını tembihler biçimde başçavuşa baktı ve konuşmasını sürdürdü. "Bunu söylemenin nedeni şu ki, generalin bütün düşmanları köylüler değil." Mert Teğmen nefis yemekten, düzenli servisten, opera sanatçısının şatafatını sürdüren bu lüksten etkilenmişti. Blondin'in esprili sözleri de sağlığa ve şerefe kaldırdığı kadehler kadar etkilemişti onu. "Benim nereden düşmanım olacak?" dedi general şaşkınlıkla. "O kadar iyi bir insandır ki," diye ekledi Kontes. "Belediye başkanımız Bay Blanche ile kavgalı ayrıldılar. Rahat etmek istiyorsa barışmalıdır onunla." "Kont, barışmak mı? Eskiden benim kahyam da o düzenbaz. Bundan haberiniz yok galiba," dedi. "O artık düzenbaz değil. Lavoie belediye başkanıdır," dedi Teğmen. Blonde, "Teğmenimiz doğru söylüyor," dedi. "Bir belediye başkanı mutlaka dürüst bir insandır." Teğmen, Kont'un konuşmasından onu aydınlatmanın olanaksız olduğunu anlamıştı. Bu konu üstünde konuşmaktan vazgeçti. 31. ayrımın sonu, sayfa 398.